Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Evet, uzun zamandır konuştuğumuz Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon ne zaman başlayacak sorusunun cevabı geçen günlerde belli oldu hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamayla, Twitter'dan yaptığı bir açıklamayla Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. İsmi Barış Pınarı ve Fırat'ın doğusuna yönelik uzun müzakerelerden sonra bu harekat gerçekleşti. ABD ile yapılan görüşmeler, Rusya ile yapılan görüşmeler, engel olma çabaları, bütün bunların sonucunda nihayetinde operasyona başlanmış oldu. Ve operasyon başarıyla devam ediyor 3. gününde. Öncelikle Barış Pınarı ismini nasıl buldunuz ve bu ismin seçilmesinin sebebi nedir? Ve bu harekatın hedefi nedir hocam? Ve bu noktaya nasıl geldik? Hangi aşamaları geçerek bu harekata başladık?
Evet, çok sıcak günler, anlar yaşıyoruz. Belki de tarihe not düşecek zamanların içerisinden geçiyoruz. Öncelikle kahraman Mehmetçiğimize başarılar, muzafferiyetler dileyerek inşallah ayaklarına taş değmeden bu operasyonu sağ salim tamamlarlar duası temennisiyle programımıza başlayalım inşallah. Malumunuz 2011 yılında bu Arap Baharı olarak başlayan ve Arap Hazanı'na dönüşen Tunus'tan itibaren bütün Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasını kasıp kavuran bu sokak eylemleriyle başlayıp birçok siyasi liderin koltuğunu devretmesine, evet, birçok ülkenin parçalanmasına, iç savaşa girmesine sebep olan o hadiselerin Suriye versiyonu da 2011 yılının ilkbaharında başladı. Aylar süren bu olaylar sırasında Türkiye hep mevcut Beşar Esad'la ilişkilerimiz çok iyiydi. Hatta birlikte Bakanlar Kurulu toplantısı yapıyorduk. O günün Başbakanı, Dışişleri Bakanı konumunda olan devlet idarecileri Suriye yönetimini çok uyardı. Yani bu işi silahla değil, uzlaşmayla çözmesi konusunda, ama iş rayından çıktıktan sonra ordunun bir kısmı Özgür Suriye Ordusu olarak rejim bünyesinden ayrıldı ve asker de ikiye bölününce iç savaş başlamış oldu. İran'ın da desteğiyle, İran ve Lübnan Hizbullah'ın desteğiyle ve Suriye rejimi havadan hiç hedef gözetmeksizin halkın üzerine, bunu Halep'te çok açık bir şekilde gördük, pazar yerleri, hastane ayırt etmeksizin bombardıman yaptı. Ve bu bombardıman neticesinde yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybetti. Canını kurtarabilen de başta Türkiye olmak üzere Lübnan, Ürdün gibi komşu ülkelere ilk aşamada gittiler. Oradan da Avrupa ve dünyanın çeşitli yerlerine Suriyeli bir mülteci akını oldu. Bugün dünyada en çok mülteci veren ülkelerin başında Suriye gelmektedir. Evet. Yani şu anda 23 milyon olması gereken nüfusu 15-16 milyon civarında olduğu söyleniyor. Hepsi bunun tahmini rakamlar doğal olarak. Şimdi Suriye'de bu iç savaş yaşanırken Türkiye Özgür Suriye ordusuna destek verdi. O sırada Arap ülkeleri, Avrupa Birliği, Amerika hepsi Özgür Suriye ordusunun arkasındaydı. Ve Beşar Esad ha düştü ha düşecek derken Amerikan seçimleri vardı. Obama'nın seçildiği 2012, evet, Kasım seçimleri. Ve o seçimler sırasında Netanyahu Amerika'ya gitti. Dedi, siz ne yapıyorsunuz? Beşar Esad devrilirse ne olacağını biliyor musun? İşte Mısır'da Mursi geldi. Suriye'de de Esad'ı götürürseniz, evet, o çizgide biri gelirse İsrail için bu kötünün kötüsü olur. Peki ne yapalım dendi. Ve Beşar Esad koltuğunu koruyacak. İç savaş alevlendirilecek ve ne kadar çok insan ölürse, ne kadar çok şehir yıkılırsa ve ne kadar çok insan yerinden yurdundan edilirse bu İsrail'in çıkarını olacaktı. Ve tam da işte o Netanyahu'nun Amerikan ziyaretinden sonra işler birdenbire tersine dönmeye başladı. Ve yavaş yavaş Türkiye ile birlikte Özgür Suriye ordusunu destekleyen bileşenlerin işte Amerika'sı, Avrupa Birliği, Arap ülkeleri teker teker desteğini çektiler ve Türkiye tek başına kaldı.
Devreye aktif olarak Rusya da girdi.
Özgür Suriye ordusu yine bunlarla mücadeleye devam ederken Rusya'yı devreye soktular. Arkasından Esed rejimi Afrin, Aynel Arab dediğimiz o Kobani söyledikleri yer ve Kamışlı bölgesinde 3 ayrı kanton oluşturduğunu söyledi. Bütün birlikleriyle rejim o bölgeyi PKK gruplarına terk etti. Sırf bu Özgür Suriye ordusuna karşı ikinci bir cephe açılsın diye Türkiye'ye bir misilleme olarak. İşte o sıralarda Türkiye bir taraftan işte Özgür Suriye ordusuyla birlikte rejimle bir taraftan bu PKK'larla mücadele ederken birdenbire IŞİD ortaya çıkarıldı. IŞİD dediğimiz hadisede hapishanelerde Amerika'nın askerleri tarafından işkence gören ki Irak menşeilidir bu IŞİD'in ilk çıktığı yerler. Ve IŞİD'in olduğu kesimlerde bakıyorsunuz o Sünni Arapların olduğu bölgelerde yani Bağdat'ın kuzeyindeki o hapishanelerden birdenbire bu mahkumlar çıkarıldılar. Acımasızca insanları kesip doğrayan adeta yani gözü dönmüş katiller sürüsüydü. Ve bunların tepesinde de yönlendiren istihbarat elemanları Amerika, Mossad vesaire. Enteresandır IŞİD veya DAEŞ İsrail'e bir tek saldırı yapmamış.
Evet.
Bir tek Yahudi vatandaşın burnu kanamamış. Bir tek Amerikan askeri doğru dürüst buradan yani bu şeylerde ekran karşısında başı kesilen bir Amerikalı İngiliz asker vesaire
onların
var ama.
Onların da kurmacı olduğu yayınlanan videolarla ortaya
şimdi
çıktı.
Şimdi bakıyorsunuz. Öyle bir İslami bir örgüt ki hep Müslümanları kesiyor. Hiçbir zaman İsrail'e, Yahudilere, Amerikalılara, İngilizlere bir zararı dokunmayan bir türedi bir örgüt. Türkiye sınırına kadar geldi. Türkiye en can alıcı darbeyi Türkiye vurdu DAEŞ'e. Yani Cerablus'tan başlayıp Fırat Kalkanı hareketi sırasında Elbap'taki mücadelelerde. Biz Elbap'ta DAEŞ'le mücadele ederken işin garibi Amerikalılar da, Fransızlar da, bütün koalisyon birlikleri de, PKK'lılar da DAEŞ'te savaşı bıraktılar. Hepsi DAEŞ'in Elbap'ta lojistik desteğine yardımcı oldular.
Evet.
Sırf Türk askerini orada boşa düşürmek için. Ama Türkiye'nin şu anda Suriye operasyonları sırasında en büyük şehit verdiği hadise Elbap mücadeleleri olmuştu. Ve orada onlar için kutsal addedilen Dabık bölgesi ele geçirildi. Elbap'a Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı dikildi. Ve belli bir alan 2-3 bin kilometre karelik alan ilk defa DAEŞ'ten temizlendi. Şu anda biz Cerablus, Rai yani Çobanbey dediğimiz yer hemen Kilis'in güneyindeki Azez bölgesi ve Tel Rifat'a kadar olan o kesimi biz DAEŞ'in elinden aldık.
Evet.
Ve bu operasyonun ertesinden Fırat Kalkan'ın arkasından biz Zeytin Dala operasyonunu yaptık ve Akdeniz'e ulaşmasını engelleyen o koridorun önünü tıkadık. Fakat burada Rusya ve Amerika'yla da ayrı ayrı pazarlıklar yapıyoruz. Fırat'ın doğusunda Amerika'yla, Fırat'ın batısıyla Rusya'yla sürekli olarak diplomatik dengeleri de
gözetmek
zorunda çalışıyoruz. Peki bugüne nasıl gelindi sorunuza gelince bu Fırat Kalkanı harekatından sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi baktı ki askeri olarak durdurması mümkün değil. Oyalamak taktiğine gitti. Bunun en büyük örneğini biz Membiç bölgesinde görüyoruz. Yani Fırat'ın batısına geçen PKK'lılar Membiç bölgesi %90'ı Sünni Araplardan oluşan bir bölgeyi ele geçirdiler. Oradaki gençleri zorla askere aldılar. Mallarına el koydular. Ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştılar. Bunu Tel Abyad'da da görüyoruz. Ve birçok Arapların çoğunlukta olduğu şehirlerde de görüyoruz. Yani PKK adı YPG, SDG her neyse bunlar sadece oradaki Sünni Arapları veya Türkmenleri değil, kendinden olmayan PKK düşüncesine sıcak bakmayan Kürt kanaat önderlerine de o bölgeden ya sürgün ettiler veya öldürdüler. Yani %5-10'luk marjinal bir grup olan bu PKK yanlısı Kürtler, Suriye Kürtler içerisinde %5-10'u geçmeyen bu kesim Amerika'nın dişinden tırnağa silahlandırmasıyla muhalifleri öldürdüler veya sürdüler. Geri kalan da kendine tabi ettiler. Ve burada Türkiye sınırına yakın adeta bir garnizon terör devleti oluşturdular. Yani Türkiye başından beri buna karşı olduğunu söyledi ama acaba söylediklerini ne kadar yapar diye sürekli olarak test edildi. Şu anda operasyona başladık ve operasyonla ilgili ben şunu söyleyeyim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da benzer hadiseler olmuştu. Yani Türkiye'nin çıkarma yapamayacağını düşünüyorlardı. Harekat başladığı andan itibaren de bütün dünya ayağa kalkarak Birleşmiş Milletler'den karar çıkarıp Türkiye'yi 3 günde durdurdular ama 9200 kilometre karelik Kıbrıs'ın yaklaşık 1/3'ünü %33'ünü 3 günde Türk askeri ele geçirmişti. Şu anda da yapılmak istenen şey işte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Gerçi oradan bir şey çıkmadı dün de onu konuşacağız ileride. Burada yapılmak istenen şey işte Türk askeri işte sivillere yönelik harekat yapıyor veyahut da işte Kürtlere yönelik harekat yapıyor. İki tane argümanları var. Sivil ve Kürt. Halbuki bu harekatın Kürt halkıyla ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde de milyonlarca Kürt kökenli vatandaşlarımız
onun var. Onun ötesinde oradan PYD-YPG'nin PKK'nın sürgün ettiği, göçe zorladığı Kürtler de buraya sığınmış durumda.
Aynen öyle az önce söyledim. Kendi görüşünde olan insanlara. Dolayısıyla bu harekat ne Kürtlere yöneliktir ne de sivillere yöneliktir. Bu tamamen yularını Amerika'ya kaptırmış ama Amerika olmadığı zaman da Fransa'nın, Rusya'nın ve diğer çok uluslu emperyal güçlerin yönetimine girmeye hazır. 200 ile 400 dolar arası maaşla adam öldüren bir katiller sürüsüdür. Şimdi siz bunlardan, bu tarla farelerinden araziyi temizlemeye çalışırken birileri de manipülasyon yapıyor, medya operasyonlar yaparak Türk askerini orada işgalci konumuna geçirmeye çalışıyor. Yani sözün özü şu, operasyon 3 gün sürer, 3 ay sürer. Onu bilemeyiz. Ancak sonucu belli bir operasyondur. Yani karşı tarafın kazanması diye bir şey söz konusu değildir. Türk askeri hedeflediği noktalara kadar inşallah gittiği zaman o ki 20 mil yani 32 kilometre güneye kadar ve yaklaşık 480 kilometrelik bir hat boyunu temizlemeyi Türkiye dünyaya deklare etti. Ve bu hat terörden arındırıldıktan sonra da öncelikle oranın işte Kürt, Türkmen, Arap, Süryani her ne ise ezidi. Vatandaşları gelip köyüne, evine yerleşecek. Geri kalan bölgelerde kalıcı konutlar yapılarak Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin bir kısmı iskan edilecek. Yani buradan daha makul, bundan daha yani akla mantığa uygun bir çözüm yolunu bilen varsa söylesin. Ancak Avrupa Birliği gibi bazı ülkeler hariçten gazel atıp bu iş silah olmadan çözülsün diyor. Karşınızda dişinden tırnağına silahlı terörist gruba siz lütfen oradan çekilin. Ben buraya kalıcı konutlar yapıp mültecileri yerleştiririm demeniz kadar abesle iştigal olacak. Başka bir şey de olamaz diye düşünüyorum.
Hocam şunu da sorayım. Bu bölgelerde yer alan DH'ler olduğu söyleniyor. Bilhassa hapishanelerde. Bunun sorumluluğunu da Türkiye'ye bırakmak istiyorlar. Başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri. Bu konu tam olarak nedir? Nasıl izah edersiniz?
Şimdi DAEŞ hani Fransız anahtarı gibi her kapıyı açan bir maymuncuk hesabı. Kimin hesabı tutmazsa, kimin arabası yokuşa sürüp teklerse hemen DAEŞ konusuna sarılıyor. Bir kere orada DAEŞ var idi. Şu an marjinal kalıntıları da olabilir. Ama şu anda bölgede YPG tehdidi karşısında %1 bile değildir DAEŞ tehdidi. Yani marjinal olarak bir yerlerde olabilir. Ancak bu DAEŞ'lıların kalıntılarının kamyonlara yüklenerek PKK'lılarla sarmaş dolaş vedalaşırken BBC'nin görüntülerinin dünya medyasına yansıdığını biz daha unutmadık.
Evet.
Rakka ve Deir ez-Zor şehrinde. Bunların bir kısmını Afganistan bölgesine, bir kısmını da bugünkü Libya'nın olduğu bölgeye, Hafter bölgesine naklettikleri gelen kaynaklardan gelen bilgiler arasında. Hı hı. Şimdi DAEŞ'in içerisinde samimi Müslüman olup Fransa gibi Avrupa'nın kenar mahallelerinde itilmiş, kakılmış insanların işte burada bir İslam devleti kuruldu. Aileni, çocuklarını al gel propagandasına kapılarak gerçekten yani kendince İslami bir yönetime gidip orada yaşamayı düşünüp de safça gelip onların tuzağına düşen eşiyle, çocuklarıyla bugün evet. Rakka'da, Deir ez-Zor'da o saftirik Müslümanlar diyeyim. O tür insanlar olabildiği gibi gerçekten eli kanlı katiller var. Bir de bunların en tepesinde CIA'nin, Mossad'ın ki en tepede yöneten bir üst akıl var.
Evet.
Bu nedenle bu DAEŞ dediğimiz olayı da kendi içerisinde ayrıca sınıflandırmamız lazım. Bunların önemli bir kısmı zaten öldürüldü veya hapse konuldu. Madem siz bunu hapse koyduysanız hapishanelerde dururlar. Zaten Türkiye diyelim ki 32 kilometrelik o güney hat boyunca hapishanelerde var olan DAEŞ'liler tutup da salıverecek hali yok.
Ki olmadığı da söyleniyor o evet. bölgede hapishane.
Evet. Ama bize karşı söyledikleri yani biz bunları serbest bırakırız, sorumluluk da size ait.
Evet.
Yani böyle bir saçma argüman olabilir mi? Siz bütün dünyanın uçaklarını, silahlarını buraya yığdınız. Burada DAEŞ'li teröristlerle mücadele edeceğiz diyorsunuz. Türkiye şimdi sınır güvenliği için bir adım içeri girdi diye siz hapishanelerdeki teröristlere hangi akla hizmet salıverirsiniz?
Sorumluluğunu da Türkiye'ye atacaksınız.
Yani bu ellerinde fazla bir malzemenin olmadığının bir aziyetin göstergesi.
Evet.
Bu yönüyle de sevindiricidir. Yani bizi tehdit edebilecekleri ellerinde çok da fazla bir kozun olmadığının bir göstergesi
evet.
bu.
Şimdi hocam operasyona yönelik, harekata yönelik tepkilere bakalım. İki grup var dünyada. Bir bu harekatı destekleyen bir onurlu bir azınlık. Bir de bu harekata karşı çıkan ne diyelim artık siz altını doldurun bir dünya devletleri diyebiliriz. Peki kimler destek veriyor? Katar, Macaristan destek verdi. İspanya kısmen destek veriyor. Azerbaycan destek verdi. Aklıma gelenler bunlar.
Yani Türkiye'nin dostu olanlar evet. ve olmayanlar diye de gruplandırabiliriz.
Pakistan destek verdi. Onun dışında ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İsrail başta olmak üzere birçok ülkede bu harekata karşı. Bunu konuşalım ama bir taraftan da içeride de bu harekata destek veren ve vermeyenler olarak bir ayrım söz konusu. Mesela vermeyenler arasında malum o meslek örgütleri var. DİSK, KESK, Türk Mühendis Mimarlar Odası, Türk Tabipleri Birliği gibi o gruplar gene yaptı yapacağını açıklamayla bu harekata karşı olduklarını bildirdiler. Yine HDP anlaşılabilir bir şekilde bu harekata karşı. Ama bir de destek
arada
verenler var.
O meslek
buyurun.
Örgütlerinin evet. 1984'ten bu yana on binlerce masum insanı şehit eden, kanına giren bebek katili PKK'ya yönelik kaç tane böyle demeçleri veya şeyleri var. PKK'nın silah bırakmasına evet. yönelik. Onu da sevgili dinleyicilerinin dikkatine sunuyorum. Yani Türk askerinin Suriye'ye gitmesi konusunda bir araya gelip o beyanatta bulunanlar evet. PKK'ya yönelik geçmişlerinde ne demişler ona da bir bakmamız lazım.
Bakmak lazım. Yine destek verenler olarak da hocam bugün bir açıklama yapıldı. Ermeni Patrikliği dualarıyla ordumuzu destekliyoruz dedi. Dün Yahudi cemaati, Türk Yahudi cemaati desteklediğini açıkladı. Camilerde sabah namazlarında fetih sureleri okunuyor, dualar yapılıyor. Türk halkı destekliyor bu operasyonu. Hem içeride hem de dışarıda bu destekleyen ve desteklemeyenleri nasıl yorumlarsınız? Bir de Filistin meselesi var. Arap Birliği bu harekata karşı olduğunu, kınadığını açıkladı. Filistin Arap Birliği içerisinde ama Filistin'in durumunu nasıl değerlendirirsiniz hocam? Bu Filistin'in bağımsız bir iradesi miydi? Yoksa işin içinde başka bir şey mi var?
Şimdi Arap Birliği veya Arap Ligi dediğiniz yer 22 Arap ülkesinden oluşuyor. Şimdi bu 22 Arap ülkesinden biri Suriye.
Evet.
Ortada devlet yok. Herkes bir yerleri parsellemiş durumda. Diğeri Irak. Geçen hafta Irak'taki o kanlı gösterileri burada konuştuk.
Evet.
Yani kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimi, Şiiler bir tarafta, Sünniler bir tarafta. Yani kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir ülke Irak şu anda. Yemen'de kanlı bir iç savaş yaşanıyor. Ve orada Bab-ül-Mendeb boğazındaki Sokatru adalarında bir pay kapmak için Birleşik Arap Emirlikleri ayrı bir cephe, Suudi Arabistan ayrı ve Yemen'de insanlar koleradan, açlıktan ölüyor.
Evet.
Libya üç parçaya bölünmüş durumda, bir Arap ülkesi. Bakınız Sudan'da, Güney Sudan siyasi olarak ayrıldı geçtiğimiz yıllarda. Normal Sudan devletinde fakirlik, diz boyu darbeler oldu.
Evet.
Yani hangi Arap ülkesine elini atsanız, işte Mısır'daki sizi yönetimi, Tunus'taki olayları biliyorsunuz.
Evet.
Şimdi bu kadar Arap ülkesinde bunlar yaşanırken, Filistin'de İsrail her gün kan kustururken, sesi çıkmayan, sahibinin sesi olan bu Arap Birliği Teşkilatı nedense bizim askerimiz, ki eğer burası bir Suriye toprağıysa, bir Arap toprağıysa, buradaki şu andaki yönetim Amerikan destekli PKK'lıların elinde. PKK'lıların ben Kürtlerin temsilcisi olduğuna inanmıyorum ve şey yapmıyorum, ama onların da argümanı biz burada Kürt devleti kuracağız diyorlar.
Evet.
Peki Araplık bunun neresinde? Bir de biz Türkiye'de yani Türk askeri hangi Arap'a zarar veriyor? Aynen Arap bölgesinde olsun, Tel Abyad bölgesinde olsun, Türkiye'ye sığınan Arapları oraya yerleştirecek bu operasyonun sonunda. Yani bunlar o kadar aymaz, o kadar basiretsiz insanlar ki, yani artık konuşmaya bile değer yok. Ama Filistin konusuna gelince, Filistinlilerin sandıktan çıkan temsilcileri Hamas'tı. Hamas'ı terörist ilan ettiler. Ondan sonra Mahmut Abbas yönetimini getirdiler. Mahmut Abbas da iyi kötü bizim Demirel meşrebi bir adamdır.
Evet.
Yani hem nalını hem mıhına vurmasını bilen bir tiptir. Ama bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin beslemesi...
Mahmut Dahlan var.
Evet, bu Dahlan hadisesi, Dahlan tamamen bu coğrafyanın bütün genetiğine yabancı, ruhunu yabancılara kiralamış satılık bir insandır. Bu Dahlan'ın o Arap Birliği'nde Filistin adına konuşması bile utanç vericidir. Yani Türkiye olayı değil, herhangi bir konuda Filistinler hakkında ağzını açmaya bile hakkı olmayan bu kadar rezil bir insanın Türkiye ile ilgili ilerigeri konuşmasını biz Filistinlere mal etmemiz biraz haksızlık olur diye düşünüyorum.
Evet. Evet hocam, şimdi bir başka önemli başlık da kimin destekleyip kimin desteklemediği dışında, bu operasyon dışarıda nasıl yankı buluyor ya da uluslararası haber kanalları bu operasyonu, harekatı nasıl yansıtıyor? Genelde bazı fotoğraflar, başka olaylara ait fotoğraflar kullanılarak sanki orada Mehmetçik, TSK sivilleri bombalıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu yönde haberler servis ediyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri de, Milli Savunma Bakanlığı da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. TSK'nın Kamışlı ve Derik'te halka hedef aldığına dair yalan haberler akıl sınırını zorluyor. Bu bölgelerde TSK'ya ait operasyon unsuru yok diyor. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da dünkü konuşmasında bu konuya tepki gösterdi. Bombalayan sizsiniz dedi. Terbiyesizler dedi. Çok sert de çıkıştı. Ama TSK'ya bu suçun atılmaya çalışıldığını ifade etti.
Amerikan CNN televizyonuna sivil kıyafetli bir YPG'li terörist röportaj verirken soruyor muhabir, siz niye diyor askeri üniformayla değil de diyor sivil kıyafetle dolaşıyorsunuz? Diyor ki Türk askeri sivil olduğum için beni vurmaz diyor.
Şimdi boyutu bu, bir şimdi de
bakınız, bunu söyleyen ahlaksız insan bir süre sonra da diyor ki Türk askeri sivilleri hedef aldı diyor bak. Dolayısıyla kendi içinde bir tenakuz vardır. Yani bu Suriye'deki operasyon değil, bu Yunanistan'a da yönelik bir operasyon olsa, başka bir yere de yönelik operasyon olsa, bu 500 yıl önceki Osmanlı yönetimindeki bizim ecdadın sefere çıktığı dönemlerde de aynı şey vardır. Biz kadınlara, çocuklara, sivillere, aman dileyenlere silah çeken bir millet değiliz. Yani bu 1000 yıl önce de böyleydi.
Evet.
Kendimize sığınanı tutup düşmana teslim etmeyiz. Bu bizim köklerimizden, tarihimizden gelen bir şeydir. Ama burada yapılan hadise bir savaş değildir. Bakın yanlış anlaşılmasın. Savaş iki devlet arasında yapılır. Şayet biz savaş yapıyor olsaydık o bölgeyi 24 saat içerisinde derdest eder. Yani tanklarımız bu uçtan gider, öbür uçtan çıkar. Bu mesele de şimdiye biterdi yani. Operasyonun başladığı andan şu ana kadar bitmiş olması gerekirdi. Eğer bitiremiyorsa Türk askeri yani eksi not alırdı. Ama şu anda karşınızda bir devlet yok, bir ordu yok. Siz tamamen şehrin içerisinde binalar arasında duvarları yıkarak adeta lağım fareleri gibi bir yerden bir yere giden ve sivillerin içerisine karışarak Türk askerine hata yaptırıp yanlışlıkla sivilleri vurdurmayı hedefleyen bir operasyon bu. Türkiye'de buna elinden geldiği kadar azami dikkat etmeye çalışıyor. Tıpkı bu bizim Hendekçi teröristlerin Diyarbakır, Sur'da, Yüksekova'da, Nusaybin'de, Cizre'de yapmış olduklarının bir benzerini şu anda orada yapıyorlar. Biraz uzun sürebilir ama sonuç değişmez. Ama yapılmak istenen şey dünyada bir kamuoyu oluşturarak bu operasyonu durdurabilmektir. Ama Türkiye'nin kararlılığı da gösteriyor ki Türkiye hedeflediği noktaya ulaşıncaya kadar pek duracağı benzemiyor. Çünkü silahlar, milli silahlarımız, insansız hava araçları, silahlı İHA'lar, kullandığımız bütün silah mühimmatları %100'e yakın yerli imalat olduğu için mesela Kıbrıs Barış Harekatı'nda anında bize ambargo uyguladılar. Durdurmak için. Şu an öyle bir elinde argümanlar olmayınca artık medya manipülasyonlarından öte yapacaklar da başka
bir şey
yok. Ki
bazı ülkeler, Norveç, İsveç gibi Türkiye'ye bazı silah satışlarını durdurduklarını açıklıyorlar ama ne alıyoruz onu da bilmiyoruz, ayrı mesele.
Onlar ciddiye alınacak şeyler değil, tehditler değil.
Bir de şunu da ekleyelim hocam. Yani bu medya kuruluşları hangi ülkelerin diye baktığımız zaman Irak'ta, Suriye'de sivilleri, camileri bombalayan ülkelerin medya unsurları ya da Cezayir'de onlarca kişiyi katleden ya da Yemen'de yine Müslümanları katleden ülkelerin yayın kuruluşları, bu da bir kendi içerisinde.
En iyi kendileri biliyor bunu. Fakat burada esas vurgulanması gereken nokta şu. Türkiye'yi bölgesindeki ve dünyadaki ülkelerden farklı kılan yegane unsur şudur. Bugün çeşitli bahanelerle işte rejim ve Rusya Halep'i yerle bir etti. Amerika PKK'larla bir oldu. Rakka'yı, Deirizor'u, Musul'u yerle bir etti. Peki taş taş üzerine kondu mu? Dikkat edin. Yani son 2011'den bu yana bütün bu coğrafyada, hatta Afganistan'ı bile buna 1979'dan beri şey yapabiliriz. Sadece yıkıyorlar. Sadece bombardıman yapıyorlar. Ancak Türkiye ayak bastığı yeri yeşertiyor. Evet. Bakın Elbap'tan Cerablus'a, oralarda yeni fakülteler açılıyor, sağlık ocakları açılıyor, postaneler. Yani şimdiye kadar, yani iç savaş başlamadan önce, yani 2011 yılına kadar ulaşamadıkları hizmetten, ulaştıkları hizmetten daha iyisini Türkiye şu anda oralara götürüyor.
Evet.
Bu nedenle de göreceksiniz oradaki hangi etnik ve dini gruba mensup olursa olsun Türk askerinin oraya gelmesi ve adil bir yönetim sağlamaya başlamasından sonra halkların ne kadar memnuniyet gösterdiğini hep beraber bekleyip göreceğiz inşallah.
Peki hocam. Virgül koyalım. Ara vereceğiz. Akabinde kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında yeniden birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birliklerimize devam ediyoruz. Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la zaman zaman telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor ve bu görüşmelerin hemen akabinde Trump genelde olumlu bir dil kullanarak işte mesela Suriye'den asker çekme noktasında olumlu adımlar atıyor ama bir süre sonra da attığı tweetlerle çok farklı anlamlara gelecek tehdit içeren cümleler de kullanabiliyor. Birkaç tane Trump var. Bunu sormak istiyorum size ve neyi amaçlıyor bu farklı açıklamalarla? İki kaç Amerika var? Bunu da sormak isterim. Çünkü çok farklı açıklamalar, çok farklı uygulamalar geliyor. Kimisi yaptırım uygulayalım diyor. Kimisi diyor Türkiye haklı bu konuda diyor. Trump hadisesini başta bir ele alalım. Yani nedir aslı bu işin?
Trump'la ilgili Amerikalıların ortak görüşünü söyleyeyim. Amerika'da o Stanford Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir araştırmaya göre Trump'ın baskın karakterleri bir güvenilmez olduğu, iki Trump'ın ipiyle kuyuya inilmez ifadesi var. Yani Trump tamamen çıkara dayalı bir politika izleyen, hatta devlet yönetim ve politikayla hiçbir alakası olmayan, tamamen iş adamı mantığıyla önce kendinden zayıfı ezen, kendiyle dişe diş mücadele eden kişilerle de belli bir çıkar doğrusunda anlaşabilen ve hiçbir şey olmamış gibi de yoluna devam eden, tamamen bu çerçevede bir politikaya sahip. Türkiye, NATO ve Birleşmiş Milletler'e üye olduğu yıllardan bugüne kadar, yani çok partili hayata geçti, 1950'li yılların başından bugüne kadar, yani bir 60-70 yıllık bu Batı ile Amerika ile olan serüveninde hiçbir zaman bu kadar güçlü olmamıştı Türkiye. Yani insanlı insansız hava araçlarıyla, milli tankları, helikopterleri vesaireyle hep Amerika'ya bağımlı haldeydik.
Evet.
İstihbarat olarak da, askeri teçhizat olarak da, ekonomi olarak da. Şu an gücünün zirvesinde olan bir Türkiye, ama hiçbir zamanda Amerika'yla ilişkileri bu kadar kötü olmamıştı Amerikan Türkiye'nin.
Evet.
Ya Yahudi lobisi vasıtasıyla, ya işte cumhuriyetçiler, ya demokratlar, yani bir kanatla ilişkilerimiz bozukken diğer bir kanatla işleri götürüyor idik. Oradaki FETÖ'cülerin de birazcık etkisiyle şu anda Amerika'daki Pentagon'dan cumhuriyetçilere, demokratlardan evangelistlere, Yahudi ve Siyonistlerden tutun da Ermeni lobisine kadar bütün lobiler, siyasi, askeri, istihbarat örgütlerin tamamı Türkiye'nin karşısında. Şu an Türkiye-Amerikan ilişkilerinde tek açık ve olumlu kanat Erdoğan-Trump görüşmesi sonucunda Trump'la biz işimizi götürüyoruz. Yani bunca güvenilmez, bunca abuk subuk hareketlerine rağmen Türkiye lehine iş yapılabilecek yegane aktör ne yazık ki şu anda Amerika'da Trump kaldı.
Evet.
Çünkü şundan emin olabilirsiniz, diğer aktörlerin hepsi Türkiye'nin aleyhinde şu anda. Yani CENTCOM dediğimiz bu Pentagon'un Orta Doğu masası mesela, Trump'a kalsa diyor ki bu zararına işler diyor. Bir tanesi Amerikan askerini Suriye'de bırakmam ben diyor. Hı hı. Ama onlar orada kalmalarının İsrail için bir güvence olduğunu düşünerek Amerikan çıkarlarının daha çok Siyonist emellerinin peşinde koştukları için, Amerikan içerisinde de güç dengeleri bunlara göre ayarlandığı için Trump'ın da öyle Siyonistlerle, şunlarla bunlarla değil, tamamen parayla, çıkarla alakası olduğu için bu şekilde bir ilişki söz konusu.
Şunu da söyleyebilir miyiz? Yani oradaki farklı düşüncelerin gazını almak için bu yönde karşıt açıklamalar
şöyle
yapıyor diyebilir
gazını
miyiz?
Gazını almaktan öte bir şey bu. Mesela Trump önce samimi fikirlerini söylüyor. Diyor ki Amerikan askeri oradan çekilmelidir diyor. Türkiye harekatında haklıdır diyor. Yani bu
çekiyor da askeri.
Bu kısmen, samimi görüşleri. Ben öyle inanıyorum.
Evet.
Fakat hemen arkasından kendi, yani muhaliflerden, askerden geldiği gibi kendi partisi içerisinden de büyük bir çoğunluk Türkiye aleyhinde bir bastırınca hemen onların da şeyini almak için, üstelik Trump dediğiniz kişi azledilmek üzere adına tezkere yazılmış bir insan.
Evet.
Burada Temsilciler Meclisi ve Kongre var. Şimdi kendi partisi içerisinde senatörlerin ve o mevcut Kongre üyelerinin oyunu alamamış olsa kendisi görevden azledilebilecek. Bu nedenle de onların da tepkisini çekmemek için ne şiş yansın ne kebap, o tarafa dönüyor başka demeç veriyor, hı hı, bu tarafa dönüyor başka şey veriyor. Ancak Trump'ın bu zikzaklarını bu çerçevede değerlendirmemiz lazım. Yani Trump çıkarcıdır, güvenilmezdir. Ama her şeye rağmen o Türkiye'ye yönelik sözleri ne baktığımızda en olumlu şeylerin, evet, mesajların oradan, hı-hı, geldiğini görüyoruz.
Evet. Peki dün BMGK'da Türkiye'nin kınanmasına yönelik bir karar alınmak istendi AB ülkeleri tarafından. Ama operasyona karşı çıktığını söyleyen ABD bunu veto etti Rusya ile birlikte. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi Birleşmiş Milletler'de üye, yani 190 küsur üye ülkenin hepsinin bir sandalyesi, bir oy hakkı vardır. Fakat bu genel kurulun da pek etkisi yoktur. Güvenlik konseyi 15 üyeden oluşmaktadır. Bu 15 üyenin 5 tanesi daimidir ve bunların veto hakkı vardır. 10 tanesi de her kıtadan belirli ülkeler, hı hı, seçimle iş başına gelir. 10 tanesi de 2 yıllığına dönüşümlüdür. İşte bu güvenlik konseyinde Avrupalı üyelerin çağrısı ve dayatmasıyla bakıyorsunuz Almanya, Fransa, evet, İngiltere, Polonya gibi, evet, ülkeler Türkiye'nin kınanması yönünde bastırıyorlar. Şimdi burada ironik olan ve insanın böyle akıl ve hafsalasını zorlayan şey şu. En çok korktukları şey mülteci, evet, akını ve Türkiye 4 milyona yakın mülteciyi tutuyor ve Türkiye operasyonla orayı temizledikten sonra mültecileri oraya götüreceğim diyor. Bunlar tutuyorlar kendilerince böyle hani böyle entel dantel sofralarında konuşulan böyle kafa konforuna uygun sözler gibi. Evet. Türkiye oraya girmesin, silahsız bir çözüm olsun.
Evet.
Yani çok abes, absürt bir ifade. Hı hı. Peki Amerika ve Rusya aynı anda Türkiye'nin kınanmasına karşı çıkıyorlar.
Neden hocam?
Şimdi düğün değil, bayram değil. Peki Amerika ile Rusya nasıl oldu da ikisi birden bizi destekledi? Şimdi Batı'nın şöyle bir her olaya bakış açısı vardır. Bir olayı engellemek için elinden geleni yapıyor. Mesela Türkiye'nin Suriye'ye girmesini girmesini istemiyordu. Amerika'sı da Rusya'sı da İran'da istemiyordu. Baktılar ki engelleyemiyorlar, girdi. Bu defa Orta Doğu coğrafyasında bakın Amerika'yı, Rusya'yı, İngiltere'yi, yani çok uluslu büyük güçleri bir kenara bırakacak olsak, bölgesel olarak İran'da dahil olmak üzere burada karada ve havada amfibi harekat düzenleyebilecek yegane İslam ülkesi Türkiye'dir.
Hmm.
Ve Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında ve bu hadisede de gördüler ki böyle bir bölgesel süper güç diyor. Bakın bölgesel süper gücün karşısında olmak yerine onun yanında almanın, hmm, yoluna. Şimdi Rusya Türkiye'nin yanında yer alsa, Amerika buna karşı çıksa, Türkiye'deki Amerikan aleyhtarlığı daha da artacak. Elinde hiçbir şey geçmeyecek. İkisi birden Türkiye'yi kınayan tasarıya karşı çıktılar. Her, evet, ikisinde amacı, biliyorlar ki Türkiye burada başarı kazanacak. En azından başarılı olanın yanında yer alma, hı-hı, felsefesi. Yani, evet, bunları bu şekilde değerlendirmek zorundayız.
Peki hocam. Peki Avrupa Birliği'nden bahsettiniz. Hem göçün olmasını istemiyorlar hem de böylesine bir adım attılar dediniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen gün yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ne çok sert tepki gösterdi. Çünkü bu harekatı AB ülkeleri işgal olarak niteledi. Eğer dedi siz buna işgal derseniz dedi ben de kapıları açarım 3,5 milyon mülteciyi gönderirim dedi. Bunu nasıl okumak lazım, değerlendirmek lazım hocam?
Şimdi Türkiye'de de öyle bir kesim vardır. Savaşa karşıyım derler. Nükleer santrala karşıyım derler. Ne bileyim bir yere diyelim baraj yapacaksın karşıyım derler. Çevreyi korumak lazım diye. Ama en çok elektriği onlar tüketirler.
Evet.
Modernitenin imkanlarından en çok onlar faydalanırlar. Sanki o kullandıkları elektrik uzaydan geliyor gibi. Şimdi Avrupa Birliği de dünyanın bütün nimetlerinin üzerinde oturuyor. Ve dünyaya da işte hak, hukuk, adalet, ders vermeye çalışıyor. Ama bir de sahanın gerçekleri var. Yani elinde silahlı bir teröriste, evet, siz lafla değil silahla laf anlatır ve çözüm üretirsiniz. Bunu Avrupa Birliği de biliyor da işine gelmediği için tribünlere sözleri söylemek daha kolay geliyor.
Evet. Tabii şunu da söylemeden geçmeyelim hocam. En ufak bir şeyde tweet atan, meydanlara çıkan, video çeken bizim sözde sanatçılarımız, aydınlarımız da şu sıralar bir sessizliğe gömülmüş durumda. Bu operasyona yönelik herhangi bir desteklerini açıklamadılar. Bunun da altını çizerek belirtelim.
Yani Türkiye'nin şöyle bir kadersizliği, şöyle bir şanssızlığı var diyelim. Yani her ne kadar Anadolu insanının hamuru, mayası, vatan, millet ve din uğruna canını feda etmekten gözünü kırpmayan kahir ekseriyet bir çoğunluğumuz olmakla birlikte işte kendini meslek odası başkanı gören, kendini işte böyle sanat, edebiyat ve benzeri alanlarda bir otorite gören insanlarımızın birçoğunun aklı, ruhu bu topraklarla, bu coğrafyayla alakası olmayan hatta düşmanca hislerle dolu mankurtlaşmış insanlar topluluğudur. Bu da bizim en büyük yaramız ve yumuşak karnımızdır. Hı-hı. Yani biz bu insanlardan nasıl kendimizi ve bunların şerrinden koruyacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Hı-hı. Ve bir de bunların ürettikleri eserleri tüketmemek lazım. Yani Hı-hı. biz hem İslami bir duruş, milli bir bakışdan dem vuracağız. Bir de bu vatan haini demeyeceğim şimdi ama askerlerimizin Suriye'ye girmesini işgalci güç olarak gören insanların ürettikleri filmleri, tiyatroları vesaire izlemeye gidersek bunların ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Biz Hı-hı. de bunların ürünlerini tüketmeyerek protesto etmemiz gerekiyor.
Peki hocam. Bu konularla birlikte Barış Pınarı harekatını ve yansımalarını tamamlamış olalım hocam. Kısa kısa devam edeceğiz. Son 10 dakikamız evet, kaldı. Geçen hafta eski FETÖ firarisi, daha doğrusu eski Bugün Gazetesi yazarı FETÖ firarisi Ergun Babahan, Devlet Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili bir mesaj attı ve önümüzdeki siyasi sürecin Bahçeli'siz devam edeceğine dair bir tweet attı. Bunu ilginç bir şey, ABD Büyükelçiliği beğendi. Çok evet. sert tepki çekti Türkiye'de birçok kesimde. Sonra iki defa özür dilemek zorunda kaldılar ve bu beğeniyi geri aldılar. Bunu nasıl okursunuz? Bununla devam edelim.
Şöyle söyleyelim, Ergun Babahan'ın atmış olduğu tweet zaten o tiniyetinin evet. bir gereğidir. Yani o konuşmaya bile değmez. Yani onun gibi yüzlerce, evet. binlerce akşama kadar medyada bilgi kirliliğine yol açan tweetler vardır. Fakat bunu Amerikan Büyükelçiliği gibi, yani Amerikan Büyükelçiliği'ndeki bir personelin beğenmesi de evet. normal karşılanabilir ama kurumsal bir yapı olan Büyükelçiliğin bunu beğenmesi diplomatik bir sorun. Evet. teşkil eder ki öyle de oldu. Yani hakkını yemeyelim. Türkiye'deki bütün siyasi yani en sağından en soluna kadar bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı yapılan bir hadsizliktir diye beyanat verince geri adım atmak zorunda kaldılar. İki kez tweet attılar ama bu tweetle çözülecek bir şey değil. Bizzat Büyükelçinin özür dilemesi de gerekir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Diğer gelişmelere bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu hafta Sırbistan'a gitti. Sırbistan'da yüksek düzeyli işbirliği ortak konsey toplandı. Sırbistan'da ilişkiler iyi gidiyor hocam. Vučić, Sırbistan devlet başkanı çok sıcak karşıladı. Sıcak açıklamalar yaptı. Hatta Türkiye'nin Kosova'yı tanıdığına dair bir gazetecinin sorusunu yarıda keserek bir misafire böyle davranılmaz diyerek tepki gösterdi. Evet. Çok güzel, sıcak bir açıklamaydı. Sırbistan-Türkiye ilişkilerini konuşalım şimdi.
Şimdi Sırbistan başkenti Belgrad, Osmanlı'nın batı seferleri sırasında askeri garnizon merkezi olan bir yerdir. Yüzyıllarca da Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir coğrafyadır Sırbistan. Şu anda bu seyahat sırasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasındaki Saraybosna-Belgrad otoyolu inşaatının anlaşması imzalandı. Hı hı. Ve 2023 yılında filan bitirilmesi hedefleniyor. Yani Türkiye bu konularda müteahhitlik hizmetleri konusunda bayağı mesafe kat etmiş bir ülkedir. Evet. Hatta Arnavutluğun başkenti Tiran'dan Kosova'ya kadar olan o Adria Dinar Alplerini aşan otoyolu da bizim Türk müteahhitler yaptı. Yani o Balkanlardaki, hı hı, büyük böyle projelere imza atan firmalarımız var. Bu şekilde bir anlaşma, evet, yapıldı. Türkiye Balkanlarda bir takım imar faaliyetlerinde bulunurken diğer taraftan da Osmanlı ordusu da öyle yaparmış. Yani batıya sefere gideceği zaman doğuyla ilişkileri geliştirmek veya doğu seferine çıkacaksa batıyla anlaşmalar imzalı. Şimdi biz Suriye'de bir operasyon öncesinde Balkanlarda hır çıkacak yerlerden bir tanesi bu Bosna Hersek bölgesiydi. Bosna'nın içerisinde Bosna Sırp Cumhuriyeti var. Bu iki ayrı entite bunlar. Evet. Türkiye elinden geldiği kadar bu bölgede bir kargaşa, kaos çıkmaması için elinden geleni yapıyor. Kosova ile Sırbistan ve Arnavutlar arasındaki Slav Ortodokslarla Arnavut Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkta da Türkiye hakem olurken böyle taraflı değil, adil ve hakkaniyet ölçüsünde bir çözüm gelmesi yönünde yapmış olduğu tavırları görünce Sırp başkan da Türkiye'nin hakemliği konusunda bir inisiyatif aldı. Onun için de oradaki muhabirin susturulmasındaki hadise budur. Evet. Türkiye Suriye'deki operasyon öncesinde Balkanlarda yeni bir problem oluşmasını istemediği için hemen operasyon öncesi yapılan geziyi böyle de değerlendirmek mümkündür. Hı hı,
peki hocam. Keşmir meselesi devam ediyor ama dünya yine sus pus hocam. Bu konuyla ilgili Pakistan Başbakanı İmran Han'ın bir eleştirisi var. Ne diyor hemen bakalım. Hindistan'ın Cammu Keşmir'de uyguladığı ablukanın dünya medyasında yer almamasını eleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han, uluslararası medyanın Hong Kong protestolarını sürekli manşete taşırken Hint işgalindeki Keşmir'e sessiz kalmasına şaşırıyorum diyor.
Şaşırmaması gerekiyor. Çünkü Paris'te bir DAEŞ bombası patlıyor. 8 kişi hayatını kaybediyor. Bütün dünya geliyor. Orada evet, liderler sıraya girerken Afrika'da veya Orta Doğu'da, Afganistan'da bomba patlıyor. Değil 8 kişi, 80 kişi ölüyor. Evet. Altyazıyla vakaya diyeden bir hadise olarak geçiyor. Yani dünyada böyle bir çifte standardın olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Hong Kong'daki gösterilerde kapitalist batı dünyasının ki medyayı da elinde bulunduran bu gücün Çin'e karşı vermiş olduğu ekonomik ve siyasi mücadelede Hong Kong'daki göstericiler bu medya patronlarının menfaati doğrultusunda sokaklarda yürüyorlar. Dolayısıyla evet, Çin'e karşı yürüdükleri için ve şu anda da en büyük rakip Çin görüldüğü için bunlar ekrana geliyor. Fakat Keşmir'de ölen Müslüman olduğu için ve Müslümanın ölmesi de onların herhangi bir çıkarına dokunmadığı için öyle bilirler. Evet. Yani Hint askerleri 1000 tane Müslüman masumu öldürmüş, ülkesini işgal etmiş. Menfaatlerine dokunmadığı, evet, sürece haber değeri bile olmuyor. Hani Paris'teki o 8 kişiyle öbür taraftaki 80 kişi örneğinde olduğu gibi. Evet. Yani bu dünya tarihi boyunca da değişmez.
Hı hı. Hocam, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de bugün İran'a ait bir petrol tankerinde patlama meydana geldi. İran patlamanın yapılan iki roket atışıyla gerçekleştiğini açıkladı. Yani ondan dolayı gerçekleşmiş olabilir dedi. Bunun yansımaları ne olur tam da Kızıldeniz'de?
Henüz olay, hı-hı, çok sıcak, evet, ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Dünyada bu Suudi Arabistan ve Körfez'deki Arap ülkelerinin basiretsiz ve hesap kitap yapmadan üretmiş olduğu politikalar neticesinde dünyanın en pahalı silahlarını alarak güya İran'a karşı kendilerini koruyacaklardı. Bir avuç Husi, evet, karşısında ne kadar perişan bir hale düştüklerini görüyoruz. Körfez'de Suudi Arabistan'ın en büyük petrol arıtma tesisine
Aramco'ya, evet,
yapılan saldırı karanlıkta kaldı. Yani o saldırının Husiler tarafından yapıldığı, İran tarafından yapıldığı konusu bile bir muammadır. Bu kadar büyük bir tesise, bu kadar büyük çapta bir saldırının olması ve bunun hiçbir hava savunma aracı tarafından yok edilememesi akla ziyan bir zafiyettir. Ben bu kadar büyük bir zafiyet olabileceğini de rezerv payı bırakarak bu işi yapan, tezgahlayanın da bir Amerikan İsrail projesi olup İran'la Suudi Arabistan'ı savaştırmanın bir ön anlaşması diye düşünüyorum. İşte Suudilere de gaz verip Kızıldeniz'deki İran gemisine roket attıran güçle o rafineri bombardıman yaptıran güçün aynı gizli el olduğu konusunda hiç şüpheniz olmasın. Yani evet, burada problem daha büyük savaşların çıkarılması konusunda yeterince tatmin olmamış durumda dünyanın o hegemonları. Yani evet, daha fazla kan istiyorlar, daha fazla savaş istiyorlar maalesef.
Evet. Hocam, Tunus'ta geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı seçim vardı. İkinci tura kaldı, o yapılacak ama bir de milletvekili seçimi gerçekleştirildi Tunus'ta. Sandık çıkış anketlerine göre Nahda Hareketi %17,5'da sandıktan ilk sırada çıktı. Tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin lider olduğu Tunus'un Kalbi Partisi de 15,6 ile ikinci sırada yer aldı. Tunusluların yarıdan fazlası da sandığa gitmemiş ve Nahda'nın aldığı oy oranı da tek başına hükümeti kurmaya yetmiyor. Ne dersiniz oradaki son durumla ilgili?
Tunus'taki diktatör Zeynel Abidin Bin Ali, ondan önce Habib Bourguiba vardı. Yani bu tek adam iktidarından sonra sandık konulunca hayatlarında bazı şeylerin değişeceğini ümit etti Tunuslar. Ama baktılar ki yani sandıktan çıkan sonuç da günlük hayatındaki çok fazla bir şey değiştirmediğini görünce artık sandığa da gitmeme hadisesi. Ki mesela batıdaki insan sandığa gitmiyor. Mesela Almanya'da, Amerika'da filan %50'nin altındadır birçok ülkede seçime katılım oranı. Diyor ki ya seçimde yazı gelse de tura gelse de benim hayatımda yani ertesi gün değişen bir şey olmayacak. Ama Türkiye gibi ülkelerde bakıyorsunuz seçime katılım %85-90. İşte diyor ki Büyükşehir Belediyesi'ne A partisi aldığı zaman şöyle olacak, B partisi aldığı zaman böyle olacak. Az önce program öncesinde bir yüksek lisans öğrencim gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyormuş. Hocam dedi ya işten atılacaktım ya diskek sendika değiştirdim diyor. Birçok arkadaş işten atıldı, yerine yenisi aldı. Yani bizde bir belediye seçimi değişince bile hayatın birçok alanında yapısal değişiklikler oluyor ama şimdi Batı ülkelerinde oturmuş sistemler vardır. Gelen belli şeylere müdahale ediyor, gidiyor. Tunus'ta da insanlar artık yani Nahda'nın aldığı, diğer partilerin aldığı oyların %15 olması, 25 olması çok fazla bir şey değiştirmiyor. Evet. Yani halkın artık sandığa olan inancının azalması en büyük burada negatif etki olarak değerlendirmemiz gereken bir konudur.
Son olarak Nobel Barış Ödülü sahibini bulmuş Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, komşu Eritre ile olan sınır çatışmasını çözmeye yönelik çabaları sebebiyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüş. Hiçbir şey yapmayan Obama da Nobel Barış'ı almıştı.
Hatta
hocam, ödül almıştı.
İsrail başkanları Nobel ödülü aldığını biliyoruz. Bu nedenle bu Nobel Barış Ödülü veya diğer ödüllerin dağıtılmasında kriterlerin çok da fazla objektif olmadığını, bazen bu olayda olduğu gibi siz Eritre ile barış yapıyormuşsunuz gibi gösteriyor ama orada mesela Sudan'la aralarında bir baraj inşaatı meselesi var. Yani yakında Sudan'la Etiyopya savaşa tutuşursa hiç şaşmayın. Yani bazen barış ödülü verdikleri insanın bölgede bölgesel bir savaş çıkarma potansiyeli olan bir insanlar olabileceğini hiç akıldan çıkarmayalım. Bu İsrail örneğinde olduğu gibi. Yani bunların objektif değil, bir takım siyasi hesaplarla yapılan ödüller olduğunu da unutmamamız gerekiyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu akşamlıkta, bu haftalıkta programımızı noktalıyoruz değerli dinleyenler. Yeniden bir başka Medeniyet Coğrafyamız programında birlikte olabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar efendim.